Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul Günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Güç, ekseriyetle yozlaşmaya açıktır. Mutlak güç ise mutlaka yozlaşır. Bu sözü burada birkaç kez kullandığımı hatırlıyorum ancak sanırım kullanmaya devam edeceğim çünkü kolay bir şekilde çözebildiğimiz bir problem değil buradaki güç problemi. Aslında temelde iki önemli konu var. Güç ve özgürlük konuları. Hangisinin daha önemli olduğu genellikle bir karmaşaya dönüşebiliyor. Hatta güce sahip olunduğunda özgürlüğün de beraberinde geleceği düşünülüyor ama bu çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hatta özgürlük belki de en büyük güçtür. Tarih boyunca defalarca kez gücün el değişikliğine şahitlik ettik. Onu elinde tutmak isteyenlerin yozlaşmalarını izledik. Gücünü koruyabilmek için birçoğunun yan yollara saptığını gördük. Gücü elde etmek içinse genellikle ilk bakışta oldukça masum, etik, dürüst ve kapsayıcı şekilde davranışlarını izledik. Ve her seferinde bu defa farklı dedik. Ancak sonuç genellikle pek değişmedi. Dünyanın her neresinde olursanız olun, otorite gücü ister ve mutlak güç mutlaka yozlaşmaya sebebiyet verir. Bir noktada sistemin kaynamasıyla birlikte devrimler, hatta karşı devrimler, Arap bağırları ya da paradigma değişimleriyle karşılaşabiliriz ama eninde sonunda güç özgürlükleri kısıtlayıcı bir şekilde kullanılmaya başlar. Bugün aslında tüm bunlar çerçevesinde Bitcoin'in ortaya çıkış sebebini, neden ihtiyacımız olduğunu ve hatta bir ihtiyaçtan öte neden bir zorunluluk olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ama bunu yaparken kültürel bir altyapıdan bahsederek ethos diyebileceğimiz Bitcoin'in savunduğu kavramları ve bunların önemini bir farkındalık oluşması açısından göstermeye çalışacağım. Çünkü bu kısımlarla bence yeterince ilgilenmiyoruz. Özgürlüklerimizin ne kadar kısıtlı alanlarda hapsolduğu pek dikkatimizi çekmiyor. Daha önce yaptığımız enerji, teknoloji ve veri bölümünde bu konularda bazı altyapılara kısmen giriş yapmıştık zaten ama bugün işin daha çok kültürel tarafıyla ilgilenmeye çalışacağız. Bitcoin'in fiyatı ne olursa olsun, ister 1000 dolar olsun, ister 100 bin dolar olsun veya hatta isterseniz 1 milyon dolar olsun, fiyattan çok daha önemli bazı şeyler var. Zaten Bitcoin'in çalışıyor olmasının sebebi fiyatının yükseliyor olması da değil. Tabii ki bu bir ilgi katıyor ama arkasındaki fikrin bir sonucu olarak biz bu fenomenle karşılaşıyoruz aslında. Ve insanlar ister inansın, ister inanmasın ya da ister farkında olsun ya da olmasın, bazı kritik fikirleri destekliyorlar bu sistemin içinde. Bitcoin hodl yaptıkça. Başka bir şey yapmalarına da gerek yok zaten. Herhangi bir eyleme katılmanız istenmiyor. Herhangi bir evangelistik faaliyette bulunmanız gerekmiyor. Belki bunları yapmak isteyenler de vardır elbette ama burada sadece yüksek kazanç elde etmek için var oluyorsanız bile siz istemeden de olsa bazı fikirleri destekliyorsunuz demektir. İşte bunların ne olduğunu bugün biraz daha açmaya çalışacağız. Öncelikle birçoğumuzun sanırım skeptik olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Yani şüpheci insanlarız biz. Yüksek ihtimalle siz de öylesiniz. Güvenmeyip teyit etme ihtiyacı hissediyoruz bazı şeyleri. Kanıtları görmek istiyoruz. Bugün herhangi bir merkez bankası benim kasamda 10 bin ton altın var dediğinde hadi o zaman beni indir oraya bir bakalım şu altınları demek istiyoruz. Bize sunulan hiçbir bilgiyi birçok farklı kaynaktan ve kendi düşüncelerimizle birlikte teyit etmeden kabul etmiyoruz. Bitcoin network'ünün içinde bu kadar çok tartışma dönmesinin asıl sebeplerinden birisi de bu zaten. Peygamberlere pek inanmıyoruz. Belki Satoshi dışında. Ki eminim bugün o da aramızda olsaydı ve hala bir şeyler yazıp çizmeye, konuşmaya devam etseydi, onu da birçok farklı açılardan eleştirebilirdik. Ve yeni getireceği önerilere şüpheyle yaklaşabilirdik. Bugün Bitcoin için en medyatik ve en önemli isimlerden biri olarak görülen Michael Saylor için de aynı şeyler geçerli. Hatta sıklıkla eleştiriliyor. Kısacası biz bir şeyleri eleştirmeyi çok seviyoruz. Tabii eğer kökten bir yanlışlık görüyorsak ve yanlış olmadığını düşündüğümüz şeyleri de birçok farklı sorgulama ve filtrelerden geçirdikten sonra belki ancak o zaman biraz da inatçılık sonunda kabul ediyoruz. Bu yüzden büyük bir kısmımız Bitcoin'i ilk duyduğunda reddetti. Çok hızlı bir şekilde kabul edenlerse bunun mükafatını daha hızlı aldı. Bu kimisi için anında, kimisi için bir yıl, kimine 3 veya 5 yıl. Hatta belki kimileri için bir ömür boyu sürecek bir onaylama süreci. Ya da belki hiçbir zaman. İşte bu noktada bizi çizginin dışına çıkartan başka bir önemli özellik olduğunu düşünüyorum. Eğer bir konuda artık kabul edilebilecek bir seviyenin üzerinde bariz bir hata yaptığımızı düşünüyorsak, geri adım atmayı, egoları ve ön yargıları bir kenara bırakıp, sürünün dışına çıkıp, herkes tarafından kabul görmeyecek gerçekleri kalabalıklar tarafından savunulan güvenli yanlışlara karşı tercih edebiliyoruz. Bir konuda yanlış bir düşüncenin uzun bir süre devam etmesi belirli bir alışkanlığı da beraberinde getiriyor. Ve bu alışkanlık ona bir noktada artık yüzeysel bir gerçeklik ve haklılık payı da veriyor. Bugün kafamızı nereye çevirirsek çevirelim bunun örnekleriyle karşılaşabiliriz. Ve sanırım bu alışkanlıkları bırakmak, dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmekten bile daha zor. Aramızda düz dünyacılar olduğunu sanmıyorum. O yüzden burada onlara rahatlıkla sallayabiliriz sanırım. Yani görebileceğiniz gibi siz dinleyiciler hakkında birçok çıkarımda bulunabilirim. Hemen hemen hepiniz şüphecisiniz. Düz dünya teorisine inanmıyorsunuz. Tabii bunu anlamak çok basitti. Peki o zaman devam edelim. Proof of work kavramının sadece teknolojik bir altyapı olarak değil, aynı zamanda hayatın kendisinin içinde de çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorsunuz. Sansüre karşısınız. Mahremiyet ve gizliliğe önem veriyorsunuz. Gerçeği her şeyin üstünde tutuyorsunuz ve yüksek ihtimalle protein ağırlıklı besleniyorsunuz. Vegan değilsiniz mesela. Aynı zamanda dünya ile ilgili daha birçok yanlış giden şey olduğunun farkına varmış durumdasınız. Peki, tüm bunlar bizi bir kült yapar mı? Yani biz bir tarikatın mı üyesiyiz? Nereden çıktı bu cyberpunklarda şu anda bizim bildiğimiz neredeyse her şeyi değiştirerek bambaşka bir gerçekliği bize sundu? Ve biz de bunu kabul ettik. İşte tüm bunları anlamak ve Bitcoin'in neden bir zorunluluk olduğunu görebilmek için zamanı biraz geriye sarmamız ve karşılaştığımız problemlere tekrar bakmamız gerekiyor. Ayrıca bu bizim neden bir kült üyesi olmadığımızı ve yalnızca özgürlüklerine düşkün, gerçeğin peşindeki ve çizginin dışındaki şüpheci insanlar olduğumuzu da gösterecektir. Tabii eğer yine de tüm bunlar bir kült olarak kabul edilecekse, gerçeği aramak, etik kaygılar taşımak böyle düşünülecekse, sizi bilmem ama o zaman ben kendimi bir kült üyesi olarak kabul edebilirim. Aslında tüm bunlar bir bakıma bilişim çağına girişimizle birlikte başladı. Elimizdeki problemler çok daha köklü ve eski, ancak bilişimle birlikte ortaya bambaşka problemler yumağı çıktı. Fakat öncesinde bu kelimeyi ikiye ayırmamız gerekiyor. Bilişim, bilgi ve iletişimin birleşmesiyle ortaya çıkan bir kavram. Bilgi teknolojilerimiz belki asırlardır pek yüksek bir atılım yapamadı. Sanırım en son matbaayı önemli bir devrim olarak alabiliriz. Ancak iletişim konusunda 20. yüzyılda daha önce karşılaşmadığımız atılımlarla karşılaştık. İletişim bizim için çok önemli. Hep böyleydi zaten. Zaman zaman bunu at üstünde, güvercinlerle, elçilerle, dumanla, posta yoluyla ve telgrafla yaptık. Uçtan uca aktarılan bilgi, bilgiyi ileten kişiyle birlikte aradaki elçinin dışında pek kimsenin kontrol edebildiği bir şey değildi. İletiyi alması gereken kişi bu iletişim yollarından dolayı belirli bir süre beklemesi gerekirdi. Ve burada geçen süre boyunca o bilgiye sahip olması mümkün değildi. Zamansal bir katı sınır vardı yani. Ve hiçbir güç bu sınırı zor kullanarak değiştiremez ya da müdahale edemezdi. Buradaki zor kullanma ve güç meselesine tekrardan dönüş yapacağız. Daha bölümün en başında zaten konuya da buradan giriş yapmak istemiştim. Oraya tekrar döneceğiz ama yani kısaca şöyle bir durum vardı. Bilgi iletilirken aslında kendiliğinden bir güvenliği ve mahremiyeti vardı. Tabii elbette birçok güvenlik açığıyla birlikte. Çünkü iletişim bakımından zor kullanamasanız bile iletilen araca fiziki olarak ulaşıp zorbalıkla araya girip bilgiyi ele geçirebilirdiniz hala. Tabii bunu yapabilmek için birçok başka bilgiye de ihtiyacınız olması gerekirdi. Zaten bu yüzden tarih boyunca birçok farklı kriptografik güvenlik önlemleri geliştirildi ki bilginin iletim sürecinde güç kullanılarak bilgi ele geçirilemesin. Sadece iki ucun bildiği, taşıyıcının bile haberinin olmadığı ve belirli bir kanıtla aktarılan bilgilerdi bunlar. İletişmek isteğimizin temelini oluşturan kavramlar bunlar. Peki, bilgi belirli bir sahiplik ister mi yoksa gözetlenmeli mi? Bu sormamız gereken önemli bir soru. Bugün 2 artı 2 eşittir 4 bilgisini herkese yaymak istersiniz. Ancak öğle yemeğinde ne yemek istediğiniz bilgisini üçüncü tarafların eline vermek istemeyebilirsiniz. Dünyanın düz olmadığı bilgisini herkese yaymak için kitap basmak isteyebilirsiniz ve hatta bunu belki ücretsiz bir şekilde, hatta şifrelemeden, hiçbir güvenlik önlemi almadan dağıtmayı düşünebilirsiniz. Ancak altındaki imzanızın herkes tarafından görünmesini istemeyebilirsiniz. İnsanlara banka hesabınızda ne kadar para olduğunu göstererek böbürlenmek isteyebilirsiniz. Hatta belki bunu sosyal medyadan açık bir şekilde ya da anonim olarak paylaşmak isteyebilirsiniz. Ancak yine benzer bir şekilde kimsenin hesabınızda ne olduğunu bilmesini istemeyebilirsiniz. Bankanın kendisi de dahil. Hatta ve hatta herkesin bir başkasının hesabını görebildiği ama hangi hesabın kime ait olduğunun bilinmediği uçuk kaçık gibi görünen bir sistemin bile daha mantıklı olabileceğini düşünebilirsiniz. Çünkü bu bir bakıma perdeleri aralamak ve bir dikiz hakkı sunmak demektir. Ancak yine de kimi dikizlediğinizi bilmeden bunu yapmak etik değerlere uygun kabul edilebilir. Yani kısaca gizlilik bilginin kendisinden ziyade kişisel bir detay olarak kabul edilebilir. Ve hatta şunu da ekleyebiliriz. Bilginin kendisi özgür bırakılmalı. Bilginin sahibi deşifre olmadan kalabilmeli. Bilginin alıcısı da kim olduğunu belirtmeden bilgiye ulaşabilmeli. Eminim bunlar size uçuk kaçık şeyler gibi görünmüyordur ancak bu detaylarda kaybolmayalım. Bilgi ve gizlilik kısmına tekrardan döneceğiz zaten fakat asıl noktadan pek sapmadan gitmemiz gerekiyor. İletişim diyorduk. Teknolojik dönüşümler iletişim çağının fitilini ateşledi ve bilginin aktarım şekillerini köklü bir biçimde değiştirdi. En son telgraflardan bahsetmiştim ki bunu uzun bir süre kullandık sayılır ama elektrik ve elektronik birbirine yakınlaşmaya başladıkça iletişim biçimlerimiz de değişiklik göstermeye başladı. Zaten iletişimde en büyük devrimleri son yüzyılımızda gerçekleştirmemizin ana kaynağı hep elektronik gelişmelere dayalı olmuştur da diyebiliriz. Örneğin en önemli iletişim aracımız olan bir telefonun nasıl çalıştığını çok iyi biliyor muyuz emin değilim ama burada kısaca bahsetmek istiyorum. Bilginin aktarımındaki temamız burada aynı şekilde yine geçerli. İki uçta ayrı noktalar var ve bu noktalar arasında gerçekleşen fiziksel bir aktarım var. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Önce bakır kablolarla yapmaya başladık en eski telefonlarda. Hatta ilk başta bir operatöre bağlanılıyordu. Arada bir aktarıcı vardı. Buna bir otorite diyebiliriz yani. Kime ulaşmak istediğinizi söylediğiniz ve onun size yetki vererek görüşmenizi sağladığı bir otorite. Ardından bu manuel operatörler yerini zamanla teknolojik gelişimlerle birlikte yazılımlara bıraktı. Bu işler bir veri merkezine devredildi. Ardından mobil telefonlarla tanıştık. Bunlar da kısaca baz istasyonları aracılığıyla mobil bir şekilde kablosuz olarak sinyalleri alıp yine kabloyla bütün ağ boyunca ileterek uçtan uca iletişimi sağladı. Ki bugün hala aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Telefonlarımız kablosuz gibi görünebilir ama baz istasyonları öyle değil. Bir konuşmayı kısaca parçalarına ayırmak istiyorum ki burada durumu daha iyi anlayabilelim. Şöyle ki sizin sesiniz bir elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve o eski telefonlarda bakır kablolarla birlikte iletilerek aynı bir elektrik hattı gibi karşı tarafa ulaşarak bu kez o uçta tam tersi şekilde elektrik tekrar sese dönüşüyor ve görüşme sağlanıyor. Bugünse mobil telefonlarda yine teknolojinin gelişimiyle birlikte artık bir elektromanyetik dalga olarak sesimiz bir veriye dönüştürülüyor. Bu veri birler ve sıfırlardan oluşuyor ve bu baz istasyonlarına iletiliyor. Baz istasyonları da kendi aralarında aktarımı sağlayıp kablolu bir şekilde veriyi karşı tarafa aktarıyor. Ve karşı tarafın telefonunun içindeki anten son alıcı olarak veriyi alıyor, birleri, sıfırları tekrar tersine döndürerek bir sese dönüştürüyor. İşte iletişimi böyle sağlıyoruz. Ve bilişim teknolojilerinin gelişiminin bu teknolojik dönüşümde inanılmaz büyük bir payı var. Saniyenin altında gecikmelerle artık uluslararası görüşmeler yapabiliyoruz. Fakat ortada şöyle bir problem var. Dijital bir veriye dönüştürülen hemen her şey, aynı o 50-100 yıl önceki insan operatörler gibi bu kez bir otoritenin eline emanet durumda. Ve bu veriler çok rahatlıkla demesek bile eğer gerçekten istenirse birileri tarafından kullanılabilir. Sanırım üçüncü şahıslar tarafından da telefon dinlenmelerinin nasıl yapıldığını şu anda çok daha iyi anlıyoruzdur. Elbette bunlar adli makamlarca gerçekten gerekli durumlarda bir veri olarak istenip kullanılabilir ve yine operatör sağlayıcıları eminim ki oldukça güçlü bir kriptografiyle verileri saklıyordur. Ama bu bir gerçeği değiştirmiyor. Birilerine güvenmek zorundayız. Ayrıca sadece bunlarla da bitmiyor. Bilişimle birlikte bilgisayar teknolojilerinin de gelişmesiyle bireysel olarak birçok saldırıya çok daha açık bir hedef haline geldik. Bugün eğer yeterince dikkatli değilseniz neredeyse hepimizin verileri, bilgileri ya da önemli gördüğü, saklamak istediği özel kayıtları çalınabilir durumda. Hatta daha geçtiğimiz gün Apple bilgisayarlardaki bir açığı tespit ettiler. Bu yeni nesil M versiyonu silikonlu işlemcilerdeki laptoplarda eğer bilgisayarınıza bir casus yazılım fiziki ya da uzaktan sızabilirse, eğer bu açığı exploit etmek için birisi sizin hatanızdan faydalanabilirse, bilgisayarınızdaki hemen her veriyi bir brute force atakla ele geçirebilir. Burada artık konumuzla bağlantısını kurma noktasına çekiyorum ve örneğin bu da soğuk cüzdanlarınızın şifresinin çalınmasına yol açabilir. Bunlar çok uç örnekler gibi görünebilir. Ancak özellikle bunları vermek istiyorum çünkü şunu fark etmemiz gerekiyor. Şu anda elimizdeki teknolojik altyapıyla birlikte neredeyse %100 kırılamaz diyebileceğimiz bir korunma yöntemi bulunmuyor. Hatta belki bu kadar uç örnekler arasında düşündüğümüzde Bitcoin gizli anahtarı eğer doğru bir şekilde saklanırsa kırılamayacak tek kriptografik yöntemlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında buradaki problemler sadece aşırı hassas kişilerin en kötü senaryolara hazırlanması kısmıyla da bitmiyor. Cyberpunklar burada bambaşka problemler de gördüler. Ve henüz daha bilgisayarlar yeni popüler olmaya başladığında özellikle bu konular üzerinde durarak çeşitli çalışmalar yapmaya başladılar. Bugün Bitcoin'in kültüründen bahsetmek istiyorum derken aslında özellikle bu kadar detaylara girmek istedim. Çünkü arkasında bazı önemli temel ilkeler var. Şu anda elimizde bulunan bu yeni para teknolojisinin çıkış noktası cyberpunklar ve o yüzden bence onlara gerekli önemi vermeliyiz ve fikirlerini anlamamız gerekiyor. Çünkü verilerin kolayca sızdırılabilmesine karşın kriptografiyi herkesin kullanımını açan onlar oldu. Şöyle bir problemi çok erkenden tespit ettiler. Özellikle internetin gelişimiyle birlikte kişisel veriler bir noktada her yere yayılacaktı. Bu çok açık. Bugün kullandığımız neredeyse tüm sosyal medya uygulamalarının ya da girdiğimiz her sitedeki bize çaktırmadan kabul ettirilen çerezlerin nerede ne yaptığımıza kadar, günün hangi saatinde hangi konumda olduğumuza kadar, internette neyi aradığımıza kadar her şey fiyatını ödeyerek satın almak isteyen biri için bekleyen bir kişisel veri. Ve bu çok önemli bir konu. Cyberpunklar özellikle iletişim temelli, bireysellerin özgürlüklerini kısıtlayıcı, gizliliği kaldıran, mahremiyeti öldüren zararlı durumlara karşı çalışmalar yaptılar. Ve aslında günün sonunda fark ettikleri şeylerden biri de şu oldu. Para teknolojisi belki de en önemli özgürlük araçlarından birisi. Ve diğer tüm bilgilerin yanında bir para transferinin uçtan uca şifrelenebilmesi belki de her şeyden önemli. Çünkü bu otoritenin belki de en büyük güç kaynağı. Sanırım şu anda bu işin temelini biraz daha iyi anlayabilmişizdir diye düşünüyorum. Ve para transferlerinin bir telefon görüşmesinden, bir bilgi teknolojisi bakımından neredeyse hiçbir farkı yok. Bir anlamda bunu göstermek istedim zaten. Ya da bir e-mail göndermekten veya bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla sohbet etmekten, daha da ilkel örnekler olarak mesela dumanla haberleşmekten, bir ulakla bir mesaj iletmekten hiçbir farkı yok para transferinin. Hepsinde bir bilgi bir uçtan başka bir uca herhangi bir transfer metoduyla iletiliyor ve bu transfer esnasında bir şeye, bir otoriteye ya da bir nesneye güvenilmek zorunda kalınıyor. İşte kriptografi bunun için var ve belki bireysel anlamda sahip olabileceğimiz en büyük güç. Çünkü hiçbir güç ya da fiziksel şiddet bir matematik problemini çözmeyi başaramaz. Ancak yine de biz bir şeyi çalıştırmak için elektronik eşyalara vurmayı, onları kırmayı bir türlü bırakamıyoruz nedense. Mahremiyet, gizlilik, güvenlik ve merkeziyetsizlik işte bu sebeplerden dolayı çok önemli. Bitcoin etosunun temelinde bunlar yatıyor. Ve aynı zamanda mesela bunun bir diğer çatalı Wikileaks. Bir tarafta gizliliği ve güvenliği desteklerken diğer tarafta bilginin gizli kalmaması, herkes tarafından kontrol edilebilmesi ve teyit edilmesi, herkesin gözü önünde olması gibi başka bir gereklilik daha var. Ve bunu da işte Julian Assange'la birlikte gördük. Bana kalırsa Satoshi ve Julian, bu iki cyberpunk, bize bir elmanın iki farklı yarısını sundu. Böyle şeyler yapmak bir noktada en yüksek etik değerleri gerektiriyor. Ve tüm bunların başka çok daha önemli bir konuyla daha da derinden bir ilgisi var. Power to the people. Bu kelime kalıbını biz son zamanlarda Wall Street traderlarını, bireyseller bazı hisse senetlerinde short pozisyonda yakalayıp acımasız bir şekilde sıkıştırdığında duymuştuk. GameStop olayını sanırım birçoğumuz hatırlıyordur. Aslında finansal sistemle ilgili birçok şeyi anlatıyor bu olay. Bireyseller teknolojinin de gelişimiyle birlikte özellikle son 20 yıldır finansal piyasalara çok daha kolay bir şekilde ulaşmaya başladı. Ancak ortada küçük bir problem var. Piyasalardaki aslında sayısal olarak çoğunluk olan bu grup, yani bireyseller, toplama baktığınızda sermaye bakımından da fena bir noktada sayılmasalar da yine de büyük fonlara veya büyük bankaların trade desklerine karşı tamamen dezavantajlı durumdalar. Çünkü kapitali büyük miktarlarda hareket ettirebilen bir otorite, geriye kalan bu belki de piyasanın %90'ını oluşturan kalabalığı istediği şekilde yönetebiliyor, yönlendirebiliyor ve hatta zarara uğratabiliyor. Yani belki de hiç kazanamayacakları bir oyuna oturmuş durumdalar bireyseller burada. Adil bir sistemin içinde olmadıklarının da farkına varmış durumdalar. Ve çıkış yolunu da işte finansal piyasalarda görüyorlar. Ancak burada sadece köpek balıklarının yemleri haline geliyorlar. Büyük bir çoğunluğu belki de kazanamayacaklarının da farkında. Yalnızca tek bir kez şanslı olmaları gereken uzak bir ihtimali denemek üzerine bir kumar oynamak için risk ve getiri bakımından değerlendirildiğinde kabul edilebilir gibi görünen bir ihtimali satın alıyorlar. Fakat bir noktada şöyle bir şey oldu. Bazı büyük fonların artık sistemin onlara sağladığı bu açığı dikkatsizce kullandığını, kendilerine olan fazlaca güvenlerinden kaynaklı bazı pozisyonlarda inanılmaz oranlarda açığa satış yaptıklarını gördüklerinde bireyseller için bu kaçırılmayacak bir fırsattı. Çünkü ilk defa karşılarındaki devasa rakipleri köşeye sıkıştırma şansları vardı. Konu yüksek oranda para değildi. Bütün mesele bir ders vermekti ve onlar da bunu yaptılar. Ben isimlerini hala hatırlıyorum. Melvin Capital gibi mesela birkaç tane büyük fon milyarlarca dolar zarar etti açtıkları short pozisyonlardan. Ve piyasalarda bireyseller için kısa süreli ne de olsa elde edilmiş bir zafer vardı artık. Sanırım bunun sürdürülebilir bir şey olmadığının pek farkında değildiler. Çünkü yeni GameStop'lar aramaya devam ediyorlar hala. Halbuki kafalarını biraz daha dışarı çevirseler ve etraflarına bakınsalar onlara aynı zevki yaşatabilecek. Hatta daha fazlasını verebilecek yeni bir aset var artık. Bitcoin bir short squeeze aracı bu anlamda. Üstelik işleri batmış olan ve üzerine atılan ölü toprağının mezarını ne zaman kapatacağı izlenen basit bir hisse senedi değil. Yeni ve üstün bir teknoloji, eski ve yozlaşmış bir para sistemine karşı short squeeze gerçekleştirme yolunda ilerliyor eğer bu açıdan değerlendirirsek. Ve henüz bana kalırsa bu sıkışmanın daha çok başlarındayız. Gücü tekrardan oyuncuya ya da diğer bir anlamda bireysellere aktaran bir araç. Üstelik dağıtık bir biçimde ve yeni otoriteler yaratmadan yapıyor bunu. Finansal piyasalarda yatırım yapmak bugün birçok kişi tarafından bir zorunluluk olarak, bir çıkış yolu olarak görülüyor. Çünkü insanlar ellerindeki tek ihtimal olarak buradan bir varlık yaratarak dezavantajlı başladıkları oyunu tersine çevirebilme ihtimaline tutunuyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi birikim yapabilecekleri neredeyse başka hiçbir yol kalmayışı. Ya bir gold bug'a dönüşecekler ya da piyasalarda şanslarını deneyecekler. Bir çalışma karşılığı ellerine geçen kağıt paraları biriktirmeleri mümkün değil. Çünkü çok kısa bir süre içinde neredeyse bir hiçe dönüşeceğini herkes çok iyi biliyor. Bu insanlar o yüzden sisteme o kadar bağımlı hale gelmiş durumdalar ki ne kadar yanlış bir yapıda olursa olsun onu korumak için ellerinden geleni de yapabilirler. Çünkü başka bir seçeneğin varlığından bile haberdar değiller. Onların tek yapmaları gereken sadece yeterince şanslı olmak ve doğru bir bahis yapmak. O yüzden bu içten içe yıkmak istedikleri sistemin bir parçası olmuş durumdalar. Böyle bir sistemin içinde benzer bir oyunu oynamadan birikim yapmaya çalışmak acı verici bir tecrübe. Birikimin aslında kendisinin başlı başına bir acı verici yanı var. Çünkü zaman tercihlerimiz tamamen kullandığımız para birimine bağlı olduğu için fiyat para kullandıkça yüksek zaman tercihli kişilere dönüşüyoruz. Bugün harcamak, yarına saklamaktan daha değerli bizim için. Çünkü bunu anın tadını çıkartmak olarak görüyoruz. Geleceğe aktaracağımız her birim sermaye bir riski beraberinde getiriyor. Bu risk piyasaların içinde para kaybı ihtimali demek. Kumbara mantığıyla kenara para ayırmak olarak düşünürsek de alım gücü kaybı demek. Bunlardan başka bir seçeneğin var olmadığını düşünüyoruz. Ve o yüzden bugün harcamak, yarınların belirsizliğine karşı bize sonuçları kesin, güvenli bir tercih olarak görünüyor. Ancak bu bizim kurduğumuz bir oyun planı değil. Bizim için kurulan ve bizim de katılımcılar olarak oynamaya zorlandığımız enflasyonist bir oyun planı. Paranın nasıl yaratıldığıyla çok fazla ilgilenmiyoruz biz. Yeter ki hesabımızda yeteri kadarı bulunsun. İstediğimiz anda ulaşabilelim. İşte bu düşünce de bizi başka bir ortak paydada birleştiriyor. Para ağaçlarda yetişmiyor ve birçok kişi sanırım bunun farkında değil. Hesaplara giren, çıkan, uçtan uca aktarılan bu elektronik bilgi transferinin çoğunlukla sihirli bir şekilde yaratıldığına varacak kadar uç fikirlerimiz oluşuyor. Herkese eşit dağıtılması ve herkesin istediği kadar alabilmesi gerektiğini savunabiliyoruz. Piramit şeklindeki global varlık dağılım şemasına bakıyoruz. Gelir eşitsizliklerine bakıyoruz. Ve bunun gücün, otoritenin bir sonucu olduğu sonucuna varmadan sanki başka bir kötülük varmış da onu ortadan kaldırmaya çalışıyormuşuz gibi sadece bu sihirli gibi görünen şeyin eşit dağıtılmasını istiyoruz naif bir şekilde. Sorun şu, eğer birilerinin elinde para basma yetkisi varsa para basacaklar demektir ve bunun önüne geçebilecek hiçbir sağduyulu yaklaşım yok. Aynı mutlak güçteki o bölümün başında kurduğumuz denklem gibi bu da mutlak bir sonuç. İşte tüm bunların ışığında değerlendirdiğimizde aslında Bitcoin'in ortaya çıkmış olduğuna da çok fazla şaşırmamak gerekiyor. Onun var olması için bütün zemin hazırlanmış durumda hatta. Bölümün başından beri Bitcoin'in temel yapı taşları üzerine konuşurken belirli bir olay örgüsünde ilerleyerek gitmek istedim. Teknolojik gelişimin yarattığı bazı bireysel özgürlük problemleri, gizlilik, mahremiyet, sansür, kriptografinin gelişimi ve kullanımı gibi birbiri içine geçmiş birçok katman var. Ve sonunda birisi veya birileri tüm bunları birleştirerek aslında belki de bize en büyük özgürlüğü sağlayacak olan nesneyi Hayek'in deyimiyle engellenemeyecek bir yan yol icat ederek ortaya koydu. Herkes için de farklı bir çözüm önerisi var. Kimisi belki de hayatında çok uzun bir süre boyunca enflasyon nedir bilmedi ve zaten gelişmiş olan, teknolojik ya da başka türlü birçok avantajla donatılmış bir toplumun içinde oldu. Böyle bir kişinin Bitcoin'e neden ihtiyaç duyabileceği bir soru işareti olarak görülebilir. Ancak herkes için farklı bir çözüm önerisi var burada. Kimisi gizlilik için, kimisi sansüre karşı direnç için, kimisi mahremiyet için geliyor. Gelişmemiş ülkelerin vatandaşlarına baktığımızda ise çok daha farklı sebepler ön plana çıkartılıyor. Onlar için öncelikli gelen tarafı bir değer saklama özelliği. Bugün dünya üzerinde yıllık enflasyonu %100'ün üzerinde, hiperenflasyon seviyelerinde diyebileceğimiz ülkeler var. Ayrıca birçoğu için bu kronik bir problem. Enflasyonun kalıcı ve yapışkan olmasının sebeplerini biz genellikle finansın kendi içinde arıyoruz. Ancak problem bambaşka bir noktada bana kalırsa. Enflasyon ekonomik bir problem olmanın yanında temel anlamda kültürel bir problem. O yüzden size enflasyonun ne zaman düzelebileceğini şöyle tarif edebilirim. Bir gün sokaklara çıktığınızda yerlere tüküren insanlar görmezseniz, trafikte birbirine saldıran ve trafik kurallarına uymadan hareket eden insanlar görmezseniz, herhangi bir yerde, herhangi bir sıraya girdiğinizde sırayı bozmak isteyen ya da araya kaynak yapmak isteyen insanlar görmezseniz, işte o zaman enflasyon yapışkan olmaktan çıkmıştır. Hatta yok olmuştur belki diyebilirsiniz. Kimisi aslında enflasyonun ahlaksızlığa yol açtığını söylüyor ama ben buna pek katılamıyorum. Ahlaksızlığın kendisi enflasyonu ortaya çıkartıyor bana göre. Burada bir faiz enflasyon ilişkisi gibi düşünülebilecek tavuk yumurta ilişkisi olabilir. Ama olay örgüsüne baktığımızda ben zaten insanlarda belirli bir ahlaksızlık olduğunu ve eğer fırsatını bulurlarsa da bunu kullandıklarını düşünüyorum. İşte Bitcoin bu anlamda düşündüğümüzde herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyor. Zorunlu bir şekilde. Yani görebileceğiniz gibi herkes için farklı bir çözüm önerisi var. Gelişmiş ülkelerdeki insanlara başka bir açıdan hitap ediyor. Gelişmekte olan ekonomilerdeki insanlara yine bambaşka bir açıdan önemli görünüyor. Ve bir de gelişmemekte olan, sömürüye açık olan ülkeler var. Bunlar da genellikle Asya'nın bazı bölgelerinde ve ekseriyetle Afrika'da, Güney Amerika'da bulunan ülkeler. Dünya haritasına şöyle bir baktığımızda yine yüksek oranda güney yarım küre tarafında bulunan ülkeler. Aslında bu çok ilginç bir çıkarım da değil, wow demeye gerek yok. Çünkü çok mantıklı bazı açıklamaları var. Neden kuzeydekilerin güneydekileri sömürdüğüyle ilgili? Şöyle ki, zaten kara parçası olarak büyük bir yoğunluk kuzey yarım kürede bulunuyor. Dolayısıyla insanların bu bölgelerde yoğun olarak yaşaması ve medeniyeti buralarda ilerletmesi de kaçınılmaz bir sonuç. Daha kalabalık bir şekilde yaşayan topluluklar, tarihe baktığımızda her zaman için hep daha ileriye gidenler olmuşlar. Kolektivizm ve iş bölümü çok önemli. Adam Smith ile ilgili konuşurken bunlardan bahsetmiştik daha önceki bölümlerde. Fakat güneye indiğimizde bunun tam tersini görüyoruz neredeyse. İnsanlar daha dağınık bir şekilde ve daha küçük kabilelerde yaşamayı tercih ediyorlar. Afrika'da ve Güney Amerika'da, hatta Avustralya'daki kabileleri düşünün. Ve ayrıca örneğin güneşten de bizim kadar faydalanamıyorlar. Ticaret ağlarının da gelişmesi pek mümkün değil. Çünkü önlerinde uçsuz bucaksız okyanuslar mevcut. Tüm bunları topladığımızda iletişim yeteneklerini zayıflatan doğal dezavantajları bulunuyor bu yüzden. İşte yüksek ihtimalle tüm bunlar sebebiyle bugün kuzeydekiler güneydekileri sömürebiliyor. Kısa bir dipnot olarak araya bunu eklemek istedim. Şimdi bu gelişmemiş ve sömürü altındaki ülkelere tekrar dönersek, birçoğu aslında doğal ham madde kaynakları ya da enerji kaynakları bakımından inanılmaz zengin olsalar da bunu kendi avantajlarına kullanarak içinde bulundukları sarmaldan kurtulamıyorlar kolay bir şekilde. Bu ülkelerin vatandaşları yine aynı şekilde benzer bir sarmalın içindeler. Hatta birçoğunun banka hesabı bile yok. Bitcoin'e en çok ihtiyaç duyanlar belki de onlar o yüzden. Ve bu noktada aslında çok basit iki soru sormak istiyorum. Cevaplarını da zaten kendi kendime vereceğim. Birinci soru şu. Dünya üzerinde tahmini olarak kaç kişinin bir banka hesabı yoktur? Cevap yaklaşık olarak 1.7 milyar kişi. Dünya Bankası'nın verilerine göre. İkinci soru. Peki dünyada kaç kişinin temiz içme suyuna erişimi yoktur? Cevap yaklaşık olarak 2 milyar kişi. Yine Dünya Bankası'nın verilerine göre. Pek sevdiğimi söyleyebileceğim bir kurum değil ama bu veriler bize şimdi üçüncü bir soruyu daha doğuruyor. Dünya üzerindeki banka hesabı olmayan kişi sayısıyla temiz içme suyuna erişimi olmayan kişi sayısının kesişim kümesi nedir? İşte bu bizim dönüştürdüğümüz yeni sorunun cevabı. Bana göre Dünya Bankası'nın cevabını pek aramadığı, ancak asıl sorgulanması gereken ve aralarındaki ilişkinin temel sebebinin çok iyi anlaşılması gereken, belki de sormamız gereken en önemli soru. Ben ikisinin kesişim kümesinin çok büyük bir yüzdelik dilim olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu böyle düşünmeye de gerek yok. Açıp verilere baktığınızda da görebiliyorsunuz ülke bazında değerlendirdiğinizde. Peki buradaki problem ne? Bu insanlara temiz içme suyu sağladığımızda mı problem çözülecek? Yoksa bir banka hesabı sahibi olmalarını sağladığımızda mı? Cevap çok ilginçtir ki bana göre ikincisi. Tabi elbette suya ulaşmasınlar demiyorum. Ancak suya ulaşmalarının yolunun bir banka hesabı sahibi olmaktan da geçebileceğini söylüyorum. Eğer daha derinlemesine düşünürsek. Yine tabi bunu elbette sağlam bir parayla yapabildiğimiz sürece geçerli bir cevap. Ki elimizde bundan bir tane de var. Daha iyi bir ikincisi de yok. Bugünlerde doğal bir yayılım yoluyla özellikle Afrika'da Bitcoin kullanımının bu anlamda artışını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Birçok umut verici Bitcoin projesi var ve bence El Salvador'daki dönüşümden çok daha önemli bir şey bu. Fakat tüm bunlar bir türlü anlayamadığımız diğer problemli bir fikirden dolayı pek çözüme kavuşmuyordu şimdiye kadar ne yazık ki. Şunu anlayamıyoruz bir türlü. Bedava yemek diye bir şey yoktur. Bunu pek iyi kavrayabildiğimiz hala söylenemez. Hesabı bir başkası ödediği sürece yemeğin nereden geldiği ya da nasıl üretildiği pek ilgimizi çekmiyor. Aynı para sisteminin kendisinde de paranın ağaçlarda yetişen sihirli bir meyve olduğunu düşünürken, benzer şekillerde bazı şeylerin ücretsiz, bedava ya da maliyetsiz yapılabileceği gibi hayallere kapılabiliyoruz. Ancak işin gerçeğine bakarsak, dünyada çok az kıyak vardır ki ücretsiz yapılsın. Yani kısacası Bitcoin hiç kimse için değil, herkes için. Ayrıca tüm bunları anlamak bir IQ testi de değil. Çoğunlukla söylendiği gibi Bitcoin'i anlamak bir sağduyu testi. Burada herkes için farklı bir çözüm önerisi var ve genel toplama baktığımızda bazı özel fikri altyapıları var. Ve bugün özellikle hemen halving sonrasında daha çok fiyata odaklanılmışken tüm bunlar üzerinde durmak istedim. Çünkü fikirlerin diğer her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum. Bu fikirler bizi bir kült üyesi mi yapar emin değilim ve hatta tam tersini savunabilirim. Çünkü dünya üzerindeki her türlü kült, tarikat ya da benzeri oluşum bir noktada gücü merkezileştirip elinde tutmaya, kendine uygun kanunlar çıkartmaya ve güçle birlikte yönetmeye doğru aşırılaşmalar gösterir. Bu da mutlak bir sonuçtur. Ancak biz tam tersi bir kültürü savunuyoruz. Bu durumda da aslında tam tersini söyleyerek sanırım karşı çıktığımız kağıt para sistemini bir tarikat olarak değerlendirebiliriz. Üstelik tehlikeli de bir ideolojisi var. Tek ideolojisi daha fazla para basmak. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.